Ayrım 6. Kontrgerilla Örgütlenmesi 2. Ferit İlsever. Sayfa 73. 12 Mart ve Derin Devlet. 12 Mart'a doğru Derin Devlet'te ağırlığı artan asker, Talmaç Çuntası'nın darbesinden sonra duruma tam hakim oldu. Amerikancı Derin Devlet'in ve organlarının yönetimi ve denetimi tamamen Sunay Talmaç ikilisinin eline geçti. İpler özellikle Talmaç'ın elindeydi. Amerikancı devlet örgütlenmesi yeniden yapılandırıldı. Tam bir hiyerarşi ve askeri örgütlenme disiplini içinde. ÖHD ve MIT'in CIA ve Brüksel'deki NATO karargahı ile işbirliği yoğunlaşarak sürdü. Ancak halka karşı darbenin operasyon merkezi, yani kontrgerilla merkezi, sıkı yönetim koordinasyon komitesinde mevzilenmişti. Kontrgerilla ilk kez bu dönemde açıkça sahneye çıktı. Hatta 12 Mart'ın en karanlık günlerinde adıyla sanıyla vitrindeydi. Kontrgerilla, sıkı yönetim koordinasyon komitelerinde illegal örgütlenmişti. Kontrgerilla'nın örgütlenmesi. Maltepe cezaevindeki firar olayından sonra Genelkurmay karargahında ve sıkı yönetim bölgesinde bazı yeni oluşumlar göze çarpmaya başladı. Önce Talmaç, İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı Faik Türün'le görüştü ve sıkı yönetim faaliyetlerinin düzenlenmesini, koordine edilmesini istedi. Arkasından Junta'nın elemanlarından Tümgeneral Memduh Ünlütürk, Talmaç'ın emriyle Ankara'daki görevinden alınıp İstanbul'a gönderilerek Sıkı Yönetim Karargahı'nın ve Sıkı Yönetim Koordinasyon Bürosu'nun yeniden örgütlenmesine girişildi. Koordinasyon Komitesi'nin başında önceleri Talmaç'ın sağ kolu olan Genelkurmay Hareket Dairesi Başkanı Kor General Kemal Taran bulunuyordu. Koordinasyon Komitesi'nde Kemal Taran'la birlikte az sayıda yüksek rütbeli subay yer alıyordu. Yeni durumla birlikte Koordinasyon Komitesi'nin başına Kor General Namık Kemal Ersun getirildi. Koordinatör doğrudan doğruya Talmaç'a bağlıydı. Talmaç bu değişiklikten sonra bütün illerdeki sıkı yönetim faaliyetinin yönetimini ele aldı. Bütün sıkı yönetim bölgelerinde Genelkurmay'a doğrudan bağlı kontrgerilla resmen faaliyete geçirildi. Talmaç ayrıca sıkı yönetim komutanlarını sık sık Genelkurmay'da toplayarak emirler verdi. Yine Talmaç bununla da yetinmeyerek Yaveri Hüseyin Topa aracılığıyla ordunun çeşitli kademelerine doğrudan emirler gönderdi. Hüseyin Topa, Talmaç'ın en güvenli kişilerden biriydi. 12 Mart'ta Talmaç'ın özel sekreteri gibi çalıştı. Bu yeni uygulamaya göre Koordinasyon Komitesi, Özel Harp Dairesi'nin, Sıkı Yönetim Komutanlıkları'nın, MIT'in ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün faaliyetlerini en üst düzeyden birleştiriyordu. Bütün Türkiye'deki kontrgerilla faaliyetinin Genelkurmay'daki merkezi bu komite içinde mevzilenmişti. Bu mevzilenme aynı zamanda kontrgerilla karargahları ile junta arasında da bağlantıyı sağlıyordu. Talmaç, sıkı yönetim ve kontrgerilla faaliyetini bizzat yönetirken Cumhurbaşkanı Sunay'la da işbirliği yaptı. Yine bu faaliyetler sırasında Sunay'ın sağ kolu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Cihan Alpan'dı. Koordinasyon Komitesi'nin başına getirilen Namık Kemal Ersun'a gelince, Ersun, koordinatörlüğe getirmeden önce pasif bir görev olarak bilinen Harp Tarihi Dairesi Başkanlığı'nda bulunuyor ve emekli edilmeyi bekliyordu. Ancak birdenbire ve Talmaç'ın emriyle Koordinasyon Komitesi koordinatörü oldu ve kendisine bundan başka bir görev verilmedi. Namık Kemal Ersun, 1972 Ağustos'unda Orgeneralliğe terfi ederek Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'na getirildi. O güne kadar Ankara'da bulunan 2. Ordu'nun komutanları aynı zamanda Sıkı Yönetim Komutanlığı yapıyorlardı. Ancak Ersun'un Sıkı Yönetim Komutanlığı atanmasıyla birlikte 2. Ordu Ankara'dan Konya'ya taşındı. Sıkı Yönetim Komutanlığı ile 2. Ordu Komutanlığı ayrıldı. Bundan amaç Ersun'un sadece sıkı yönetim faaliyetiyle ilgilenebilmesini sağlamaktı. Namık Kemal Ersun, özel dönemlerin ve özel görevlerin adamı olduğunu daha sonraki dönemde de gösterdi. Kontrgerilla'nın 5 Haziran 1977 seçimlerini engellemek için giriştiği darbenin başında da o bulunuyordu. Sıkı yönetimin başlarında özel hap dairesi elemanları büyük şehirlerdeki kontrgerilla karargahlarında kilit mevkilerde bulunuyor ve kontrgerilla faaliyetleri içinde bizzat yer alıyorlardı. Koordinasyon Komitesi'nin yeniden düzenlenmesiyle birlikte özel hap dairesinin rolü daha da arttı. Sunay ve Talmaç, Koordinasyon Komitesi içinde yer alan MIT müsteşarından doğrudan bilgi alıyorlardı. İstanbul Kontrgerillası örgütlenmesi de Merkez Karargahı'nın örgütlenmesine benziyordu. Sıkı Yönetim Komutanı Faik Türün'ün hemen altında polis, MIT, Ordu ve Özel Harp Dairesi görevlileri arasında işbirliğini sağlayan bir koordinatör bulunuyordu. Koordinatör, Talmaç tarafından İstanbul'a emirle gönderilen Memduh Ünlütürk'tü. Ünlütürk aynı zamanda Sıkı Yönetim İstihbarat Daire Başkanlığı'nı da yapıyordu. Faik Türün'ün karargahı aynı zamanda CIA ve mafya ile de ilişki kurmuştu. İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı bunlar tarafından destekleniyordu. İsrail Başkonsolosu Erdoğan'ın kaçırılmasından sonra İstanbul'da kontrgerilla faaliyeti yoğunlaştı. 1971'in Ağustos ayında Özel Harp Dairesi Başkanı Cihat Akyol'un Lüleburgaz'daki 65. Tümen Komutanlığı'na atanması dikkat çekti. Faik Türün de bu bölgedeki Tümen Komutanlığı'ndan İstanbul Sık Yönetim Komutanlığı'na getirilmişti. İlginç olan daha sonra da bazı kontrgerillacıların Edirne Çorlu bölgesinden gelmeleriydi. Bunların içinden Eyüp Özalkuş ve Mehmet Erhan özellikle dikkat çekiyordu. Her ikisi de eski Özel Harp Dairesi subaylarıydı. Cihat Akyol bu isimleri özellikle Eyüp Özalkuş'u çok iyi tanıyordu. Faik Türün de karargahında görevlendirdiği subayların özellikle Edirne Çorlu bölgesinden bizzat kendisi tespit ederek getiriyordu. Türün Akyol ilişkisi ve Edirne Çorlu bölgesinden sevk edilen kontrgerillacılar Özel Harp Dairesi'nin 12 Mart'taki rolünü ortaya koyan örneklerden biriydi. Türün Elrom olayından ve Maltepe cezaevinden tutukluların kaçmasından sonra İstanbul'da baskıları artırmak, dizginleri tamamen kontrgerillanın eline almasını sağlamak açısından yararlandı. Ünlü Türk'ün İstanbul'a gelmesiyle birlikte emniyette darbe yapılarak İstanbul Emniyeti'nin denetimi kontrgerillanın eline geçti. Bu operasyonda İstanbul Emniyeti'nin Elrom'un kaçırılacağından haberi olduğu halde önlem almadığı yönündeki suçlamadan da yararlanıldı. Bu operasyonla birlikte sıkı yönetim uygulamasında önderlik Tamaç Cuntası'na ve Cunta'nın Özel Harp Dairesi ile MİT içindeki ekibine kaydırıldı. Daha önceden hazırlanmış olan Erenköy'deki işkence merkezi subay ve sivil şahısların sorgulanması için kullanılmaya başladı ve burada yoğun işkenceler uygulandı. Ünlü Türk'ün gelmesinden sonra tertip ve sabotaj sıklaştı. İstanbul Kontrgerillası 12 Mart'ta İstanbul'da halkı zulmeden kontrgerilla örgütü şemada görüldüğü gibi örgütlenmişti. Bu şema Aydınlık Gazetesi'nin 1978'deki kontrgerilla yayını sırasında çizildi. Şemada yer alan kontrgerilla ile bağlantılı isimler de daha o zaman yayımlandı. Aşağıdaki isimlerle ilgili ayrıntılı bilgi kitabımızın sonundadır. Faik Türün, 1. Ordu ve İstanbul Sık Yönetim Komutanı, İstanbul Kontrgerillası'nın kurucusu ve yöneticisi. Menduh Ünlü Türk, İstanbul Kontrgerilla Karargahı'nda koordinatör olarak görev yaptı. Türünden sonra gelen en yetkili kişiydi. Turgut Sunal, Türünün yardımcısı. Hiram Abbas, MİT mensubu, kontrgerilla karargahının CIA ile ilişkisini sağlıyordu. Şahap Atalay, albay, İstanbul kontrgerillası ile mafyanın ilişkisini kuruyordu. Ümit Utku, Şahap Atalay'ın sağ kolu, mafya irtibatçısı. Eyüp Özalkuş, kontrgerilla karargahında Ünlü Türk'ün yardımcısıydı. Mehmet Erhan, kurmay albay, Türünün Çorlu'dan getirdiği subaylardan. Nezih Sarış, kurmay albay, Mehmet Erhan'la birlikte İstanbul'a getirildi. Fikret Köknar ve Selahattin Demircioğlu, Faik Türün'ün merkez komutanlarıydı. Fevzi Aysun, merkez komutanlığında Türün'ün emrinde çalıştı. Kontrgerilla faaliyetlerinde görev aldı. O. Fazıl Polat, Türün'ün garnizonunda kontrgerilla faaliyetlerinde görev aldı. Naci Göktuğ, 12 Mart'ta Kadıköy Bölge İnzibat Komutanıydı. Macit Aybar, Harbiye'de görev yaptı, işkencelerde görev aldı. Başkan yardımcısı olarak kontrgerillada görev yaptı. Nuri Gündeş, MİT mensubu olarak İstanbul'da kontrgerilla faaliyetine katıldı. Haydar Tansu ve Güngör Salman, 12 Mart'ta İstanbul'da MİT mensupları olarak kontrgerilla faaliyetlerine katıldılar. Mahir Kaynak, kışkırtıcı ajan olarak görev yaptı. Necdet Küçüktaşkıner, MİT'in 12 Mart'ta İstanbul'da kurduğu sorgulama timlerinden birinin başkanıydı. Behiç Ural, Sezai Pamir, İşkence merkezlerinde görev yapan MİT işkencecileriydi. Şükrü Balcı, 12 Mart'ın Emniyet 1. Şube Müdürlerinden. Mahmut Dikler, Şükrü Balcı'dan önceki müdürdü. Ilgaz Aykutlu, sıkı yönetim ilan edildiği sırada 1. Şube Müdürüydü, işkencelerde görev aldı. Fahrettin Benli, Salih Bora, Kemal Eyüboğlu, Mehmet Şirin, Enver Çakır, Hikmet Yapar, Zeki Akkaya, 1. Şube'de görevli işkencede katılmış polis ve komiserler. Zekeriya Aydın, Cemal Bütün, işkencelerde görev alan 2. Şube polisleri, Turgut Akan, albay, Türünün sıkı yönetim adli müşaviriydi. Selahattin Fırat ve Süleyman Yıldıran, adli müşavirlikteki savcılardı. Ayhan Önder, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Profesörü, kontrgerillanın hukuk müşaviriydi. Kayhan İçel, profesör, Ayhan Önder'in mesai arkadaşıydı. İşte 12 Mart'ta İstanbul kontrgerillasında adı geçen isimler bunlardı. Bu dönemde İstanbul'daki işkence merkezleri ise şu adreslerdeydi. Erenköy, Ziver Bey Caddesi, Tüccarbaşı Sokak No. 2'deki köşk. Burası çevreye akıl hastanesi olarak tanıtılıyordu. Harbiye Merkez Komutanlığındaki yapı. Burada hem subay hem sivil sorgucular işkence yapıyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1. Şubesinin Sirkeci'deki Sansaryan Hanı'nın 3. katındaki eski yeri. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Gayrettepe'deki binasının 2. katı. Ankara Kontrgerillası. Ankara Kontrgerillası'nın örgütlenmesi de İstanbul Kontrgerillası'nın benzeriydi. Burada da kontrgerilla faaliyeti 5 kesim içindeki kontrgerillacıların faaliyetlerinin birleşmesinden meydana geliyordu. Özel Harp Dairesi, MİT, Polis, Merkez Komutanlığı ve Adli Müşavirlik'teki kontrgerillacılar. Ankara'da da bütün bu ekiplerin faaliyetini birleştiren bir koordinatör bulunuyordu. Tümgeneral Tevfik Türüng. Ankara Merkez Komutanı Tümgeneral Tevfik Türüng 1971 sonlarında bizzat TAMAŞ tarafından Ankara'da kontrgerillayı örgütlemekle görevlendirildi. Kendisine verilen görev yine TAMAŞ tarafından ünlü Türk'e verilen görevin aynıydı. Ancak Türüng çoğu zaman alt kademeleri atlayarak doğrudan TAMAŞ'la görüşüyor ve ondan emir alıyordu. Yani Türüng'ün yetkileri ünlü Türk'ten daha fazlaydı. Bunun sebebi Ankara Sıkı Yönetim Komutanı'nın başından beri Genelkurmay Merkezi'ndeki Koordinasyon Komitesi'nde bulunmasıydı. Dolayısıyla Ankara Kontrgerillası'nın örgütlenmesi İstanbul Kontrgerillası'na benzemekle beraber burada Merkez Komutanlığı kanalıyı askerin rolü daha fazla oluyordu. Nitekim Merkez Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Tank Albay Yaşar Savaş, İdari Şube Müdürü Albay Orhan Sümer ve Tank Albay İbrahim Kocaman Ankara'daki kontrgerilla faaliyetinde daima ön planda göründüler. Yine bunlar kanalıyla Merkez Komutanlığı'nda görevi birçok subay kontrgerillanın eylemlerine katıldılar. Ankara'da kontrgerilla faaliyetlerini yürüten 5 ekip dışında 28. Tümen Komutanlığı ile bu tümen içinde bulunan Mamak Askeri Cezaevi de doğrudan Türüng'e bağlıydı. Gerek Ankara'da askeri üstünlüğü evde tutmak, gerekse sıkı yönetimin tutukladığı sanıkları baskı ve gözetim altında bulundurmak bakımından Tevfik Türüng bunları bizzat denetliyordu. Ankara kontrgerillasının beyni de 5 kişiydi. Cahit Vural, Fevzi İlkay, Abdullah Argun, Hüsamettin Pederoğlu ve Necmi Oral. Bunlardan Cahit Vural özel harp dairesi mensubu, diğerleri ise MİT'çiydi. Yani tıpkı İstanbul'daki gibi bir özel harp dairesi görevlisiyle 4 MİT mensubunun oluşturduğu 5 kişilik bir çete Ankara'daki bütün tertiplerin, işkence ve sorgulamaların başını çekiyordu. Bu beşli grup da Türüng'e bağlıydı. Ankara kontrgerillası şemada görüldüğü gibi örgütlenmişti. Bu şema ile şemada yer alan isimler de Aydınlığın 1978'deki yayınında yayımlanmıştı. Tevfik Türüng, Genelkurmay Başkanı TAMAŞ tarafından Ankara kontrgerillasını örgütlemekle görevlendirildi. Cahit Vural, Piyade Albay, Özel Harp Dairesi mensubuydu. Mehmet İnal, Hava Albayı, Ankara kontrgerillasının danışmanı olarak görev yaptı. Fevzi İlkay, beşli grup içinde polisle irtibatı sağlayan MİT ajanıydı. Abdullah Argun, Ankara'da beşli grup içindeki en ilginç kişi. Hüsamettin Pederoğlu ve Necmi Oral, Ankara'daki işkence timlerini yöneten iki MİT mensubu. Necip Yusufoğlu, MİT mensubuydu. 12 Mart'tan sonra kısa bir dönem MİT Ankara Bölge Başkanlığı yaptı. Tevfik Köküöz. Köküöz 1970'te tutuklama listelerini Yusufoğlu ile birlikte hazırladı. Metin Olgaç, MİT mensubuydu. Emniyet müfettiş yardımcısı olan Olgaç, 1 Mart 1972'de Ankara'da grup amirliğine getirildi ve işkencelerde görev aldı. Bülent Öztürkmen, kontrgerillanın Ankara'daki işkence timlerinden birinin başkanıydı, MİT mensubuydu. Necdet Akın, 12 Mart döneminde Ankara'daki bütün baskınlarda bulunan, gözaltına alınan devrimcileri işkence merkezlerine götüren MİT mensubuydu. Orhan Osma, Ankara'da kontrgerilla faaliyetine katılan MİT mensubuydu. Şemsi Ülergin, MİT mensubuydu. Ankara'daki kontrgerilla faaliyetini takviye etmek için İstanbul'dan gönderildi. Ümit Erdal, 1. Şube Polisi. Ümit Erdal, 12 Mart döneminde Ankara'da işkence gören bütün devrimcilerin yakından tanıdığı başkomiserdi. İbrahim Kızıltan, 12 Mart döneminde 1. Şube'de Ümit Erdal'la birlikte çalıştı. Haşim Vural, 12 Mart döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü Önemli İşler Dairesi'nde görev yaptı. Burada kontrgerilla ile koordinasyonu sağladı. Nazif Abanoz, Nezih Yapıcı, Özcan Koç, İhsan Parlak, Taner Arda, Ersin Yılmaz, Rüknettin Sorgun, Ankara Emniyeti'nde işkencelere katılan polislerdi. Yaşar Savaş, Orhan Sürmen, İbrahim Koca Çaman, Ankara Merkez Komutanlığı'nda görevli albaylar. Abdullah Kuloğlu, 28. Tümen Komutanı'ydı ve doğrudan Tevfik Türüng'den emir alıyordu. O Fazıl Polat, İstanbul Kontrgerillası'nda görev yaptıktan sonra Kuloğlu'nun yerine 1973 yılında 28. Tümen Komutanlığı'na getirildi. Sabri Demirağ, albay. 28. Tümen içindeki bir alayın komutanıydı. Kemal Saldıraner, albay. 28. Tümen içindeki Mamak Askeri Cezaevi komutanıydı. Ayhan Kutluer, binbaşı, Mamak Cezaevinde görevliydi. Burhan Poturna, üsteğmen, Mamak Cezaevinde görevliydi. Metin Denli, yüzbaşı, Mamak Cezaevinin doktoruydu. Baki Tu, askeri savcı, Bonskirilla'nın hukuk kolunun önde gelen ismiydi. Mehmet Turan, Tahsin Özer, Cahit Atay, Fuat Kaylan. Baki Tu'nun yakın mesai ve fikir arkadaşı olan askeri hakim ve savcılar. Ali Elverdi, 12 Mart'ta deniz gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın asılmasını kararlaştıran mahkeme başkanıydı. Ankara'daki işkence merkezleri ise şöyleydi. Yetimeskut'ta güvercinlik jandarma komando taburu içindeki işkencehane. Mamak Muhabere Okulu'nun Keçikırantepe'deki eski radyo evi binası. Mamak 28. Tümen içindeki işkencehane. Bahçeli Evler 4. Cadde, No 20'deki MİT Sorgulama Merkezi. Ankara Emniyet Müdürlüğü 6. Katı. Bahçeli Evler'deki Özel Gönen Koleji'nin çeşitli binaları. İzmir Kontrgerillası. İzmir'de 12 Mart'taki kontrgerilla faaliyetinin 3 ismi Sıkı Yönetim Harekat Dairesi Başkanı Deniz Albay Haluk Zenger ve askeri hakimler Remzi Özkömür ile Kaya Alp Kartal'dır. Haluk Zenger, İzmir ve bölgesindeki bütün baskın ve işkencelere katıldı. Remzi Özkömür, kararlarının yanı sıra yolsuzluklarıyla da tanınıyordu. 70'lere kadarki yapılanmasıyla Özel Harp Dairesi. ABD Başkanı Johnson, 1964 yılında Birleşik Devletler Harp Akademisi'nde yaptığı konuşmada şu anda 344 ekibimiz 47 ülkede iç savaş taktiklerini öğretmekle meşguldür derken Ankara'da CIA ajanları ve Amerikalı uzmanlar Seferberlik Tetkik Kurulu'nun STK örgütlenmesi çalışmalarına başlamışlardı bile. STK bu konuşmadan çok kısa bir süre sonra 1965 yılının ilk aylarında Ankara'daki yardım heyetinin CASMAT bulunduğu binaya taşındı. Bu tarihlerde CASMAT ve STK iç içeydi. Hatta bu iki kuruluşu birbirinden ayıracak bir bölmeye dahi ihtiyaç duyulmamıştı. STK'nın veya daha sonraki adıyla Özel Harp Dairesi'nin ÖHD yeri konusu kuruluş yıllarına itibaren tartışmalara yol açtı. Bu konuda Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerine bağlı bir gelişme gösterdi. Türk-Amerikan ilişkilerinde gerginlik ortaya çıktıktan sonra CASMAT ve ÖHD arasında bir duvar çekildi. ÖHD daha sonra CASMAT'ın bulunduğu binadan ayrılarak ona yakın başka bir binaya Kara Kuvvetleri Komutanlığı karşısındaki bugünkü yerine taşındı. STK'nın başkanı ilk kurulduğunda Daniş Karabelen'di. O dönemde personelin önemli bir kısmı nasıl bir görev yaptıklarının farkında değildi. Türklere düşen en önemli görev Amerikalı subaylara çevirmenlik yapmaktı. Bu durumu yadırgan da pek çıkmıyordu. STK'nın başına Recai Engin getirdikten sonra CIA ile ilişkiler sıklaştı. Bu dönemde STK ile CASMAT arasındaki içli dışlılığa karşı çıkan bir kurmay albay derhal görevden alındı. Albayın suçu CASMAT'tan STK'ya giriş çıkışları yasaklamış olmasıydı. O yıllarda Amerikalıların STK'da görevli Türk subaylarına pahalı hediyeler vermeleri adettendi. CASMAT'ın STK ile ilişkileri Special Projects, Özel Projeler adlı bir bölüm aracılığıyla sağlanıyordu. CASMAT'ın bir bölümü STK'ya yardım etmek ve kendi kendini idare etmesini sağlamakla görevliydi. Amerikalılar ilk dönemde STK'ya seçilerek gelen çeşitli meslek sahiplerini bizzat eğittiler. Dersler, parmak izi alma, tahrip kalıbı yapma, depolama, takip, atlatma, canlı posta, cansız posta, kompartmasyon, sadece kendi bölümünü bilme, hayatta kalabilme, sızma ve ideolojik ve siyasi konularla ilgiliydi. O yıllarda CIA ajanlarıyla kurulan gizli ilişkiler birçok görevlinin hayatına mal oldu. Örneğin Special Projects'te çalışan Çetin Demirel isimli bir çevirmenin hırslı olduğu ve çok şey bilmek istediği için CIA tarafından öldürüldüğü biliniyordu. Başka bir çevirmen ise baskı ve aşırı gizliliğe CIA ile ilişkilerin yarattığı gerginliğe dayanamayarak aklını yitirdi. ÖHD düzenli ordu savaşlarıyla ilgilenmiyordu. Bu kuruluş özel savaş ve gayri nizami savaş adı verilen gerilla ve kontrgerilla savaşı ile ilgiliydi. ÖHD'nin görevi gerilla veya kontrgerilla savaşını planlamak ve yönetmek, bunun için gerekli kadroları eğitmekti. ÖHD'nin örgütlenmesi şekil 1-2'de görüldüğü gibiydi. ÖHD başkanına bağlı 5 kuruluş vardı. A. Eğitim öğretim grubu. B. Özel birlik. C. Özel şube. D. Hareket planlama ve koordinasyon işleri. E. İdari şube. Ayrıca ÖHD başkanına bağlı Türkiye'nin çeşitli illerinde şubeleri vardır. Bunlara STK şubeleri, daha sonra ise bölge başkanlıkları adı verilmişti. A. Eğitim öğretim grubu. Çeşitli askeri birliklerden seçilen az sayıdaki subay ve astubayı gerilla ve kontrgerilla savaşı ile ilgili konularda eğitiyordu. Bu askeri eğitimin yanı sıra çeşitli ideolojik ve siyasi konular üzerinde de eğitim yapılıyordu. ÖHD'nin saptadığı subay ve astsubaylar ÖHD'de 2-4 ay arasında ideolojik ve pratik konularda kurs görürlerdi. Bunlar tahrip, sabotaj, sorgulama, haber toplama, psikolojik savaş ve bunun gibi konularda eğitiliyordu. Bu teorik eğitim safhasıydı. Bundan sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kursta öğrendiklerinin pratiğini yaparlar, birliklerini gönderildikten sonra da ÖHD ile ilişkilerini kesmezlerdi. Hatta belli zamanlarda yeni eğitimler için ÖHD'ye çağrılırlardı. B. Özel birlik. 50-60 civarında iyi eğitim görmüş subay ve astsubaydan oluşan seçkin bir birlikti. Bu birlik sadece ÖHD'nin Ankara'daki merkezinde bulunuyordu. Birliğin görevi ÖHD'nin geliştirdiği planları uygulamaktı. Örneğin sualtı tahripleri yapmak, dağcılık, paraşütle atlama ve bunun gibi. Özel birlik Kıbrıs'taki Türk Mücahit Teşkilatı'nın eğitiminde de görev almıştı. Ayrıca Kıbrıs'taki istihbarat faaliyetlerini de yürütüyorlardı. Birlik kendi içinde 5-6 kişilik timler halinde örgütlenmişti. Tahrip timi, istihbarat timi ve bunun gibi. Özel birliğe bağlı ayrıca bir özel hava filosu da vardı. C. Özel şube. ÖHD'nin bu dairesi sadece Kıbrıs işleriyle ilgileniyordu. Kıbrıs'taki faaliyet, ÖHD çalışmasının önemli bir bölümünü oluşturuyordu. Kıbrıs'ın Türk kesiminde yönetimi fiilen elinde tutan bayraktarlık doğrudan doğruya özel şubeye bağlıydı. Kıbrıs'taki istihbarat, eğitim ve kontrgerilla faaliyetinden doğrudan sorumlu olan bölüm özel şubeydi. 4. Hareket planlama ve koordinasyon işleri. Bunu 3. şube de denir. STK şubeleri askeri harekat açısından buraya bağlıydı. E. İdari şube. ÖHD'nin idari işlerini yürüten bölümdü. ÖHD'de bu şubeye ait bir kripto odası da bulunuyordu. Çeşitli bölgelerle haberleşme buradan şifreli olarak yürütülüyordu. Türkiye'nin 27 ilinde ÖHD'ye bağlı STK şubeleri vardı. STK şubelerinin bulunduğu bu iller, çevrelerindeki birkaç ille beraber bir bölge meydana getiriyorlardı. Bu şubelerin görevi, bulundukları bölgede yer altında ve su altında silah ve mühimmat depo edecek yerler bulmak, depo etmek, halkın eğilimlerini saptamak ve istihbarat faaliyetini yürütmekti. İleriki bir gerilla veya kontrgerilla savaşı için hazırlık yapmak, bunun için gerekli kadroları bulmak da STK'ların görevleri arasındaydı. STK şubeleri, MIT'le işbirliği halinde çalışarak bölgelerindeki grev, boykot, gösteri ve bunun gibi hareketleri milli kurtuluşçuları ve çeşitli halk kesimlerinde izliyordu. Şubeler izlenimlerini rapor halinde ÖHD başkanlığına gönderiyorlardı. STK'lar sivil halk içinde gizli olarak örgütlenmişlerdi. ÖHD, silahlı kuvvetlerin hiyerarşik düzeninden ve diğer devlet haber alma örgütlerinden tamamen ayrı bir yapıya sahipti. STK şubelerinde çalışan askeri personelin sayısı azdı. Bunlar genellikle 4-5 subay ve astubay, birkaç tane de erden ibaretti. Bu subay ve astubaylar zaman zaman sivil kıyafetlerle dolaşırlar. Bulundukları yerdeki garnizona karşı hiçbir sorumlulukları olmazdı. Doğrudan doğruya ÖHD'ye bağlıydılar. Askeri personel az olmakla birlikte STK şubeleri çok sayıda sivil çalıştırıyordu. İstihbarat toplamak ve silah depolamak gibi görevleri genellikle bu siviller yerine getiriyordu. Bu siviller belli dönemlerde gerilla ve kontrgerilla konusunda eğitimden geçirilirdi. ÖHD ve STK'lar MIT'in yanı sıra Jandarma Komutanlığından Eğridir Komando Okulu'ndan, Bolu Dağcılık Okulu'ndan ve Kayseri Havacılık Eğitim Okulu'ndan büyük ölçüde yararlanıyordu. STK'da çalışan askerler komando eğitimi görürdü. Buradaki subay kadrosunun tamamı Kıbrıs'a gitmişti. STK personeli erler, terhis olduktan sonra da 4 senede bir yeniden eğitime tabi tutuluyordu. Gerek ÖHD'de, gerekse STK şubelerinde çalışan personele, burada öğrendiği bilgileri hiçbir yerde açıklamayacağına, aksi takdirde doğacak sorumluluğu kabul ettiğine dair yemin ettirilir ve kağıt imzalatılırdı. 90'lı yıllara kadar ÖHD içine yuvalanmış ekibin kontrgerillanın beyni olarak nitelenmesinin nedeni gayet profesyonelce yürütülen kontrgerilla faaliyetinin bu kuruluş dışında planlanıp yürütülmesinin mümkün olmamasıydı. Türkiye'de 60'lı 70'li yıllarda gayet ustaca düzenlenen tertiplerin, işlenen cinayetlerin, profesyonel yöntemlerle hazırlanmış sabotajların, halka karşı sürdürülen psikolojik savaşın öğretildiği tek merkez ÖHD'ydi. Kaldı ki bu kuruluşun varoluş nedenlerinden biri de halka karşı kontrgerilla savaşı yürütmekti. ÖHD'nin halka karşı kurulmuş olduğunu 1. cildimizde gerek CIA ajanlarını gerekse bu dönemin belgeleriyle ortaya koyduk. 12 Mart generallerinden Ali Elverdi'nin ÖHD ile ilgili aşağıdaki sözleri de bunu kanıtlamaktaydı. ÖHD Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı, Başbakanlığa bağlı MIT teşkilatı vardır. Bu teşkilatlar anayasal kuruluşlar olarak vatanımızı iç ve dış düşmanlardan korumak için faaliyet gösterirler. Bu kuruluşlar işte cumhuriyetimize kastedecek, gayri kanun kurulmuş ve kuruluş amacı dışında kapalı faaliyet gösteren yeraltı teşkilatlarının devamı takip ederler. Bu teşkilatların kanunsuz eyleme geçmeleri halinde güvenlik kuvvetlerini ikaz ederek zararlı faaliyetlerinin bertaraf edilmesini sağlarlar. Tercüman 3 Şubat 1978. 12 Mart'a ve Ali Elverdi'ye göre ABD emperyalizminin baskılarına karşı çıkan cumhuriyeti ve devrimlerini savunan sol akımlar ve milli kurtuluşçular gayri kanuni ve zararlıydı. Ancak ÖHD yetkilileri bu kuruluşun halka karşı kontrgerilla faaliyeti yürüttüğünü daima reddetmişlerdir. Bunun sebebi ÖHD olanaklarının Vietnam'da olduğu gibi kontrgerilla faaliyetinde resmen ve alenen kullanılmış olmasıdır. Bu kuruluş 12 Mart döneminde olduğu gibi zaman zaman ön planda görülmüş, bazen de geri planda hareket etmiştir. Fakat kontrgerillada beyin görevi gören birçok unsurun ÖHD mensubu olduğu ve burada eğitildiği tespit edilmiştir. Kontrgerilla eylemlerinde görev alan bazı kişilerin STK mensubu siviller olduğu da saptanmıştır. Ayrıca kontrgerillanın ve MHP'li komandoların birçok eyleminde STK mensuplarının depo ettiği silahların ve patlayıcı maddelerin kullanıldığı açığa çıkmıştır. Çeşitli anarşi olaylarında ele geçirilen ordu malı, ABD menşeli bomba ve tahrip kalıplarının bir kısmı ÖHD'ye aitti. ÖHD'nin CIA ile birlikte ilişkilerin geliştirdiği dönem, Recai Engin'in başkan olduğu dönemdi. 12 Mart 1971'den önce, tüm General Cihat Akyol'un başkan olduğu dönemde de ÖHD, halkın mücadelesine karşı hazırlıklarını yaptı. O yılların MİT müsteşarı Fuat Doğu ile tam bir işbirliği sağlandı. ÖHD'nin 1970'te yeniden örgütlenmesinde Cumhurbaşkanı Sunay, onun genel sekreteri Cihat Alpan, MİT müsteşarı Fuat Doğu ve Cihat Akyol başrolü oynadılar. Akyol'un 1971'de başkanlıktan ayrılmasından sonra 1974 yılına kadar başkanlığa Tuğgeneral Kemal Yamak getirildi. 1975-1976 yılları arasında ise başkan Tuğgeneral Sabri 25 oğluydu. ÖHD resmi olarak Genelkurmay 2. Başkanlığı'na bağlı bir kuruluştu. 6. ayrımın sonu sayfa 92.